Sayın Orhan Kemal Cengiz, öncelikle bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Siz hem bir hukukçu hem de köşe yazarı, gazetecisiniz. Öncelikle Türkiye'de adalet sistemini sizinle değerlendirmek istiyorum. Malum son zamanlarda tutuklu gazetecilerin davalarında ve Dink cinayeti davasında ortaya çıkan tablo ve verilen kararlar kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Kamu vicdanını rahatsız etti diyebiliriz. Toplumun genelinde yargı sistemine olan güvenin büyük oranda zedelendiğini söylemek mümkün mü? Ve siz bir hukukçu olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi tabii o kadar katmanı olan bir mesele ki bu. Yani bir kere Türk yargısı bu sorunlara bugün sahip olmadı. Bu sorunlar çok uzun süreden beri var. Ve fakat belki toplumun belli bir kesimi tarafından önemsenen kişiler de aynı problemlerden muzdarip olunca sorunlar gün yüzüne çıktı diyebiliriz. Ki bunlardan biri Ergenekon davası, biliyorsunuz. Yani çok katmanlı sorunlar var. Bir tanesi, bugün bu yargılamalar eski devlet güvenlik mahkemeleri tarafından yapılıyor. Özel yetkili mahkemeler bunlar. Bu mahkemeler tarihsel olarak baktığımızda işte ta 12 Eylül 1980 darbesinden sonra oluşturulmuş mahkemeler ve onlar da işte suç yönetim mahkemelerinin devamı niteliğinde devlette karşı işlenen suçları soruşturmak, bunların faillerini cezalandırmak üzere kurulmuş mahkemeler bunlar. Bugün bu mahkemeler özel yargı yetkisiyle Ergenekon davasının, KCK davasını ve diğer davaları götürüyorlar. Dolayısıyla da aslında aynı mantalite bugün yine iş başında. Yani daha önce devlete karşı işlenmiş suçları soruşturan yargı bugün hükümete karşı işlenen suçları bir anlamda soruşturuyor. Terörle mücadele kanunundan kaynaklanan sorunlar var. Bizim oldukça geniş terör örgütünü, terör örgütüne yardımı, terör örgütü üyesi olmayı çok geniş yorumlayan bir terörle mücadele kanunumuz var. Ve bu çok sınırları belirsiz olan terörle mücadele kanunu bu devlet güvenlik mahkemeleri tarafından daha da geniş bir şekilde yorumlanıyor. Ve mesela sorunların pek çoğu buradan kaynaklanıyor. Yine Türk yargısı bakımından Amerikalı ve Avrupalıların belki anlamakta zorlanacakları bizim bir tutuklu yargılama sorunumuz var. Türkiye'de yargıçlar bir kişinin suçlu olduğuna dair bir kanaat edindiklerinde o kişiyi yargılamanın sonuna kadar tutuklu yargılıyorlar. Halbuki tutuklama bir tedbir, istisnai bir olarak uygulanması gerekir. Ama bizim yargıçlarımızın genel olarak bir tutuklu yargılama problemleri var. Yine Türk Ceza Yasası'nda ve diğer yasalarında ifade hürriyetini, ifade özgürlüğünü kısıtlayan maddeler var. Örneğin şimdi bugün en çok yargılamaların yapıldığı işte adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, yargılamanın gizliliğini ihlal. Bunlar kelime olarak bakıldığında makul gibi görünebilse de Türk yargısı bakımından çok geniş yorumlanıyor. Yani mesela yargılamanın gizliliği ihlal nedeniyle 5000 civarında neredeyse açılmış dava var. Adil yargılama etkileme suçlaması açılmış binlerce dava var. Ve bunlar genellikle gazetecilere hedef oluyor. Şimdi bu bir katmanı. Öbür taraftan yürüyen bir Ergenekon davamız var. Bu dava çerçevesinde o dava bir taraftan bu sorunlardan muzdaripken diğer taraftan da belki basın özgürlüğünü ilgilendirmeyecek meseleler de sanki yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ergenekon davasında hakikaten basın özgürlüğünü ilgilendirecek meseleler olduğu gibi basın özgürlüğünü hiç de ilgilendirmeyen meseleler de öyle sunuluyor. Örneğin bazı gazeteciler darbecilerle birlikte hareket edip onlarla birlikte bir darbe zemini hazırlama suçlamasıyla yargılanırken onlar da sanki ifade hürriyeti sorunu yaşıyorlarmış gibi sunuluyor. Ama öbür taraftan Ergenekon davasında örneğin Ahmet Şık'ın durumunda olduğu gibi ciddi bir ifade hürriyeti sorunu da var. Yani çok şey karışmış durumda birbirine.
Evet. Şimdi öncelikle dediğiniz nokta, bazı gazeteciler darbecilere yardım ederek onların fikirlerini yayma yönünde yazılar mı yazıyor? Onların propaganda aracı mı olmuş durumda? Bunu mu demek istiyorsunuz?
Yani şimdi isim vererek değerlendirmek istemiyorum. Şöyle bakıyorsunuz şimdi mesela bir gazeteci darbe planlayan jandarma komutanıyla çok sık görüşmüş. Ve bu görüşmelerde tuttuğu günlüklerden biliyoruz, anlıyoruz. Bir nevi onları yönlendiriyor. Niye bekliyorsunuz diyor mesela. Aynı şekilde bu kişinin onların istediği yönde gazete manşetleri attığını, kamuoyunu bir anlamda hazırladığını darbeye görüyoruz. Ki şimdi bu tabii yurt dışından çok anlaşılacak bir şey olmayabilir. Yani Türkiye geçmişinde çok sayıda darbe olan, askeri darbe olan bir ülke. Ve bu darbelerde de daha önce medya buna benzer bir rol oynamıştı. 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de medyanın belli bir bölümü darbecilerle birlikte hareket etmişti. Yine aynı şeylerin olduğunu görüyoruz. Fakat yani dediğim gibi bu bir kısmı böyle açıklanabilecekken bir kısmı bence çok ciddi ifade hürriyeti ihlalleri yaratılarak gözaltına alınmış ve tutuklanmış durumdalar. Orada da bir örgüte yardım etmenin çok geniş yorumlandığı, mesela Ahmet Şık bence Ergenekon soruşturmasını yürütenler tarafından yani şöyle bir çok sınırları belirsiz bir ya da çok muğlak bir yorumla bu soruşturmayı yürütenlere karşı, Ergenekon soruşturmasını yürütenlere karşı yayın yapanlar da onlarla birlikte hareket ediyorlardır. Dolayısıyla da bu örgütün amaçlarına hizmet ediyorlardır gibi geniş yorumlarla alınan gazeteciler de oldu. Ama bunların sayısı bence sınırlı. Ama dışarıya yansıyan tartışmalara baktığımızda sanki bütün gazeteciler bu tür ifade hürriyetleri ihlalleriyle gözaltına alınmış ya da tutuklanmış gibi anlatılıyor ki ben buna katılmıyorum.
Evet, zaten bir yazınızda bu ifade özgürlüğü kısıtlanarak içeriye alınan gazetecilerin Ergenekon soruşturmasının bir anlamda içini boşalttığını, asıl tartışmamız gereken noktayı geriye ittiğini ve bu tip yanlış tutuklamaları kamuoyunun göz önüne serdiğini belirtiyorsunuz.
Evet.
Dolayısıyla da dediğiniz gibi bir anlamda bu sefer Ergenekon soruşturması ve davasının tamamen içeriği değişmiş oluyor.
Maalesef. Şimdi ben aşağı yukarı yani 20 yıldır insan hakları avukatlığı yapıyorum Türkiye'de. Ve bu Ergenekon sanıklarının bir kısmını ta 20 yıl önce yani 15-16 yıl önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde Kürtlerin köylerinin yakıldığı davalarda, yargısı infazlara uğradıkları davalarda onları temsil ederken isimlerini duymuştum. JITEM'in kurucuları, JITEM biliyorsunuz jandarmanın illegal kanadı, Ergenekon davasında yargılanıyor. Fakat şimdi bu darbe iddiaları da çok geniş tutularak bu sanıklar, yani şöyle söyleyelim, geçmişte çok ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu olan bazı failler sadece ve sadece darbeye yönelik girişimleri nedeniyle yargılanarak asıl suçlarından yargılanmıyorlar. Böyle de bir sorunumuz da var. Dolayısıyla da aslında örneğin Latin Amerika'da gördüğümüz, Güney Afrika'da gördüğümüz transitional justice yani geçiş süreci adaleti dediğimiz şeyi Türkiye'de yaşayamıyoruz. Yani evet. Ama öbür taraftan da çok Ergenekon davasının çok önemli sonuçları oldu. Nedir bu? Mesela son 5 yıldır Türkiye'de bir siyasi cinayet işlenemiyor. Çünkü bu network zarar gördü. Azınlıkların gördükleri tehditler azaldı. Aydınlara yönelik tehditler azaldı. Bu da bütün eksikliklerine rağmen Türkiye'deki geri kalmış adalet sisteminin bütün handikaplarından bu davanın da etkilenmesine rağmen çok önemli sonuçlar yarattığını da görüyoruz aynı zamanda.
Evet. Bugün biliyorsunuz Oda TV davası görülüyor ve aldığım duyumlara göre dava sırasında Nedim Şener Dink cinayetinin arkasında kontragerilla var demiş savunması sırasında. Siz de aynı şeylerden bahsettiniz. Kontragerilla nedir? Arkasında ne var? Kontragerilla diye bir devlet içinde bir örgütlenme var mı? Bunun daha da gerisine gidersek 1950'lerde özel harekat birimi diye bir birim söz konusuydu. Bunlar hakkında bize yani aldığınız duyumlar doğrultusunda biraz bilgi verebilir misiniz?
Şimdi bir kere Türkiye'nin çok uzun bir geçmişe dayanan bir derin devlet geleneği var. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecinden itibaren özellikle gayrimüslimlerin Türkiye'den kovulması süreciyle beraber devlet içinde çok ciddi çeteleşmelerin ortaya çıktığını görüyoruz. İttihat ve Terakki ve işte onun pis işlerini gören bir teşkilatı mahsusa. Derin devlet dediğimiz şey bir tür sahnenin arkasında durarak siyasi cinayetlerle, kitlesel kıyımlarla, katliamlarla siyasal ortamı manipüle eden, dolayısıyla siyasal ortamı belirleyen bir zihniyet, bir anlayış. Yani geçmişi ta oraya kadar dayanan bir şey. Bugün bahsettiğimiz kontrgerilla diye bahsettiğimiz şeyler aslında 1950'li yıllarda bütün NATO ülkelerinde kurulan gladio yapıları, biliyorsunuz 1950'li yıllarda bütün NATO ülkelerinde varsayılan bir Sovyet işgaline karşı bir tür gölge iktidar yapıları kuruluyor. Yani paralel yapılar kuruluyor, paralel savunma yapıları kuruluyor. Türkiye'de de kuruluyor ve bunun adı özel harp dairesidir Türkiye'de. Fakat iki NATO ülkesinde bunların çok derine kök saldığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi İtalya, orada Gladio adını alıyor, bizde Türkiye'de özel harp dairesi. Neden İtalya ve Türkiye? Çünkü bu iki ülkenin de çok ciddi bir, İtalya'da biliyorsunuz devlet ve mafya ilişkisi var. Çok geçmişe giden, Türkiye'de de devlet ve çeteler arası ilişkiler var. Dolayısıyla da bu verimli toprak üzerinde kontrgerilla yapılarının çok derinlere kök saldığını görüyoruz. Ve baktığımız zaman 1950'lerden itibaren siyasal karışıklıklarda Özel Harp Dairesi'nin önemli bir rolü olduğunu görüyoruz. Daha sonra bu Özel Harp Dairesi Türkiye'de özel kuvvetlere dönüşüyor. Özel Harp bu ordunun içerisinde kurulmuş bir birim. En sonunda da bu Ergenekon davasıyla yargılanan da iddia şudur. 1999'dan sonra Türkiye'deki bu derin devlet dediğim şey, özellikle asker içerisinde odaklanmış bu Özel Harp Dairesi kontrgerilla içerisine sivilleri de alarak bir tür kızıl elma, yani sağ ve sol milliyetçileri bir araya getirerek, sivil, asker, bunların hepsini bir araya getirip bir yapı kurmaya çalıştı. Bugün Ergenekon davalarında çekirdek olarak yargılanan budur.
Evet. Burada parantez açarak, isim vererek sormak istiyorum. Eski Genelkurmay Başkanı tutuklandı. Kenan Evren'e karşı bir dava hazırlığı var. Bütün bu isimlerin saydığınız az önceki yapılanmayla alakaları var mı sizce?
Şimdi bence var ama savcılar bu yapılanmayı, yani böyle bir bağlantı kurmuyor. Biraz da sorun burada. Aslında paralel olarak yürüyen çok sayıda soruşturma var şu anda. Bir tanesi dediğiniz gibi 12 Eylül darbe iddianamesi. O çıktı biliyorsun, 80-90 sayfalık bir doküman. Bana göre son derece yetersiz. Mesela 12 Eylül iddianamesine baktığınızda Özel Harp Dairesi'nin adı bile geçmiyor. Bu çok büyük bir eksiklik. Öbür taraftan internet andıcı davası, bu eski Genelkurmay Başkanımızın içinde olduğu internet andıcı davası, bu hükümeti yıpratmaya ve darbe ortamı hazırlamaya yönelik 40 adet internet sitesinin Genelkurmay bünyesinde oluşturulması. Bunlar işte Ermeni iddiaları konusunda, Kürtlere karşı propaganda yapmak ve özellikle de hükümeti itibarsızlaştırmak amacıyla açılmış web siteleri bu siteler. Başka bir davamız Balyoz davası. Bu yine 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın olduğu bir başka darbe iddianamesi. Yine Ergenekon büyük başlığı altında özellikle 2002, 2003, 2004 ve sonrasındaki çok sayıda darbe girişimleri yargılanıyor.
Evet, ama size göre bütün bu davaların neticesinde burada yargılanacak olan sanıklar az önce bahsettiğiniz derin devlete bağlı, Özel Harp Dairesi'ne ve kontrgerillaya bağlı isimler diye düşünüyorsunuz.
Yani şöyle söyleyebiliriz. Türkiye'de bu geçmişi çok uzun bir hikaye, derin devlet dediğim şey. Sürekli bir biçimde yapı değiştiren, belki kadrolarının bir kısmını aktaran ama zihniyet olarak aslında hiç değişmeyen, aynı zihniyet, yani son derece milliyetçi, kendisini devletin sahibi olarak gören, sivil iktidara, sivil politikaya saygı duymayan, bütün siyasal sistemi manipüle etme, yönlendirme yetki ve görevini kendine gören kadrolar bunlar. Ve bunun için Türk siyasal tarihine bakınız, yani binlerce işlenmiş siyasal cinayet vardır. Bunların bir tanesi bile çözülememiştir. Tabii ki bunlar, yani Türkiye'deki bu çok ciddi, çok derinlere kök salmış bir derin devlet geleneği olmadan yapılabilecek işler değillerdi.
Evet. Peki son olarak kısaca Başbakan Erdoğan'ın bir açıklaması var. Gerekirse Dink soruşturmasında biz devreye gireriz, adaleti sağlayacağız tarzı. Siz yazınızda pek umutlu değildiniz hükümetin bu konuda gerekli adımlar atacağı yönünde. Bu Başbakan'ın son açıklamasından sonra sizce bir değişiklik olacak mı?
Yani umut ediyorum olur. Hani ölmeyen hastadan umut kesilmez denir. Ben şöyle, bu Dink davasını, Santoro cinayetini, 2007'de meydana gelen Malatya misyoner katliamını, bunları Ergenekon yapılanmasının göbeğindeki işler olarak görüyorum. Oysa savcılar darbe iddialarına o kadar yoğunlaştılar ki, yani mesela Ergenekon iddianame ve eklerinde Hristiyanlara yönelik saldırılarla ilgili çok sayıda iz, emare, delil varken bunları görmezlikten geldiler. Bunları yeterli derecede soruşturmadılar. Ben bu nedenle Krantik davasında bir yere gidilemediğini düşünüyorum. Yani sorun şudur, tamam çok sayıda darbe girişimi vardı ama Türkiye'de geçmişte işlenen kitlesel insan hakları ihlallerinin üzerine gitmeden, gerçek bir arınmadan söz etmemiz mümkün değil. Ergenekon davası maalesef böyle bir noktaya gelemedi.
Teşekkür ediyorum sorularımızı yanıtladığınız için.